Ayrım 14.
Bu kurbanı kimliğine gelince, hiç şüphe yok ki bu ben olacaktım. Beni kıstırma planı bindiğim zırhlı araba ile korumamın Honda motosikletlerinin arasına bir üç düzmece polisin bindiği Yamaha motosikletlerini sokmayı öngörüyordu. Bu üç polis viraja gelmeden önce birden fren yapacaklardı. Benim karşı planıma göre ise bundan 500 metre önce üç Suzuki motosiklet benim Mercedes'in önünü kesip yalandan beni kaçıracaklardı. Bu ikisinden daha önceki bir yol kavşağında üç Kawasaki yolumu kesince benim karşı planımın kimin tarafından hazırlandığını bilmediğim başka bir karşı plan tarafından suya düşürüldüğünü anladım. Bir çiçek dürbünde olduğu gibi bu satırlarda kayda geçirmek istediğim varsayımlar parça parça olup dağılıyorlar. Tıpkı casuslarımın söylediğine göre bana tuzak kurulacak kavşağı saptamak ve düşmanlarımın planını kendi lehime bozmak amacıyla onları hangi noktada atlatıp önlerine geçeceğimi kararlaştırmak için parça parça böldüğüm kent haritasının gözümün önünde ayrışması gibi. Şimdi her şey bana güvenlik altında görünüyordu. Sihirli ayna bütün kötülükçü güçleri bir araya toplayıp benim hizmetime sunmuştu. Bilinmeyen kişilerce hazırlanmış bir üçüncü kaçırma planı dikkate almamıştım. Kimin planıydı? Beni kaçıranlar gizli bir yere götüreceklerini kendi evime götürüp Athanasius Kircher'in tasarımına göre büyük bir özenle yeniden kurduğum aynalı odaya kilitleyince çok şaşırdım. Ayna duvarlar imgemi sınırsız sayıda yansıtıyorlar. Ben kendi kendimi mi kaçırdım? Dünyaya fırlatılmış imgelerimden biri benim yerimi alıp da beni yansımış imgelerimden birine mi postaladı? Karanlıklar prensini çağırdım da o da bana kendi suretimde mi göründü? Ayna tabanda bir kadın gövdesi yatıyor. Bağlı. Lorna bu. En küçük bir hareket yaptığı anda çıplak eti bütün aynalarda yinelenen yansısıyla kat kat açılıyor. İplerini ve ağzındaki tıkacı sökmek, onu kucaklamak için üzerine atılıyorum. Ama o büyük bir öfkeyle bana çatıyor. Beni ele geçirdiğini mi sanıyorsun? Aldanıyorsun. Tırnaklarını yüzüme batırıyor. Benimle birlikte o da bir mahkum mu? Benim mahkumum mu? Benim hapishanemde mi? Bu arada bir kapı açıldı. Elfrida giriyor içeri. Seni bekleyen tehlikeyi biliyordum ve kurtarmayı başardım diyor. Kaba bir yöntem kullanmış olabilirim ama başka çarem yoktu. Ama artık bu aynalı kafesin kapısını bulamıyorum. Çabuk söyle, nasıl dışarı çıkabilirim? Elfrida'nın bir gözüyle bir kaşı sımsıkı oturan çizmenin içindeki bacağı, ince dudaklı ağzının bir köşesi, iki beyaz diş, bir tabancayı tutan yüzüklü eli aynalarda yinelenerek çoğalıyor ve onun kırık imgesinin parçaların arasında düzlemler halinde Lorna'nın derisi giriyor, et manzaraları gibi. Zaten artık hangisi hangisinin, hangisi hangisinin bilemiyorum, şaşırdım. Bana öyle geliyor ki yolumu yitirdim, kendi yansımamı göremiyorum onların dışında. Novalis'in bir parçasında Isis'in gizli barınağına girmeyi başaran bir çömez, tanrıçanın peçesini kaldırır. Şimdi bana sanki çevremdeki her şey benim bir parçammış, sonunda bütünün kendisi olmayı başarmışım gibi geliyor. 8. Bölüm Silas Flaneri'nin günlüğünden. Vadideki dağ evinin taraçasında şezlongda oturmuş kitap okuyan bir kız var. Her sabah çalışmaya başlamadan önce bir an durup teleskopla ona bakıyorum. Bu incecik saydam havada onun kımıltısız karaltısında okuma denen o görünmez hareketin belirtilerini algılayabildiğimi ayrımsıyorum. Bakışının ve soluğunun akışını. Ama daha çok sözcüklerin o kişide yaptıkları yolculuğu. Kayıp gidişlerini ya da duraksayışlarını. Atılışlarını, gecikmelerini, kararsızlıklarını, yoğunlaşan, dağılan, yeniden toplanan dikkatini. Tek biçimmiş gibi görünen ama tam tersine her zaman değişken ve iniş çıkışlı yolculuğu. Kim bilir kaç yıl var ki bir yarar gözetmeden okuma izni vermiyorum kendime. Kim bilir kaç yıl var ki başkasının yazdığı bir kitaba acaba ben kendim ne yazmalıyım diye düşünmeden kendime veremiyorum. Arkama dönüyor ve beni bekleyen yazı masamı görüyorum. Daktiloma kağıt geçirilmiş yeni bir bölüm. Bir kürek mahkumu gibi yazılı bir benim için okumanın tadı kalmadı. Yaptığım iş amaç olarak kendisine şu teleskopun merceğinin çerçevelediği şezlongda oturan kadının ruhsal durumunu seçmiş olan bir iş. Ama bana yasaklanmış bir durum bu. Her gün çalışmaya başlamadan önce şezlongdaki kadına bakıyorum. Kendi kendime, kendimi katlanmaya zorladığım doğaya aykırı çabanın, yazmanın ürünü olan şey bu okurun soluduğu şey olmalı diyorum. Doğal bir sürece dönüşmüş olan okuma işi. Bir filtreye taşır gibi cümleleri onun dikkatine taşıyan ve onun zihninin kapalı devrelerine katılmadan önce bir an duralayan, onun içindeki gizli hayaletleri en kişisel, en aktarılmaz şeylere dönüşmüş olarak yok olan akım. Bazen saçma bir isteğe kapılıyorum. Yazmak üzere olduğum cümlenin kadının tam şu anda okumakta olduğu cümleyle çakışması isteği. Bu düşünce beni öylesine sarıyor ki çakıştığına inandırıyorum kendimi. acele cümleyi yazıp yerimden kalkarak pencereye gidiyor. Bakışında, dudaklarının kıvrılış biçiminde, yaktığı sigarada, şezlongdaki gövdesinin yer değiştirmelerinde, üst üste attığı ya da uzattığı bacaklarında cümlemin etkisini yoklamak için teleskobumu ayarlıyorum. Bazen bana öyle geliyor ki benim yazmam ile onun okuması arasındaki uzaklığın kapanması olanaksızdır. Yazdığın her şey yapmacıklığın, birbirini tutmazlığın damgasını taşıyor. Yazdığım şeyler onun okuduğu sayfanın parlak yüzeyinde görünecek olsalar cama tırnak sürtülmüş gibi bir gıcırtı çıkacaktır. O da korkuyla kitabı elinden atacaktır. Bazen o kadının benim gerçek kitabımı okuduğuna inandırıyorum kendimi. Çok önceleri yazmam gereken ama asla yazmayı başaramayacağım kitabımı okuduğuna. O kitabın sözcüğü sözcüğüne, orada durduğuna, teleskobun ucunda onu görebildiğime ama içinde yazılan şeyleri okuyamadığıma, şimdiye kadar olmayı beceremediğim, bundan sonra olamayacağım o benim neler yazdığını bilemeyeceğimi, yeniden yazı masama oturup onun şu anda okumakta olduğu asıl kitabımı kafamda canlandırmaya, kopya etmeye çalışmanın hiç yararı yok. Şimdi ne yazarsam yazayım, ondan başka hiç kimsenin hiçbir zaman okuyamayacağı o gerçek kitabımla karşılaştırıldığında düzmece kalacaktır. Ya benim onu okurken izlediğim gibi, o da ben yazarken teleskopunu bana çevirseydi? Sırtım pencereye dönük, yazı masama oturuyorum ve arkamda birbirini izleyen cümleleri emen, öyküyü benim istemediğim yönlere sürükleyen bir gözün varlığını duyumsuyorum. Okurlar benim vampirlerimdir. Omzumun üzerinden bakan ve sözcükler kağıda dökülür dökülmez onları kapan bir okur kalabalığı varmış gibime geliyor. Beni gözleyen biri varsa kesinlikle yazamam. Yazdığım şeyler artık bana ait değilmiş gibime gelir. Okurların gözlerinde saklı o beklentiye karşılık arkamda yalnızca daktiloya geçirmiş bir kağıt ya da bilemediniz daktilonun tuşlarına vuran parmaklarımı bırakıp yok olmak isterim. Burada olmasaydım ne kadar iyi yazardım. Boş sayfa ile hiçbir zaman hiç kimse yazmadan biçim alıp yok olan sözcük ve öykülerin yazılışının arasına rahatsız edici bir duvar, bir kişi olarak ben girmeseydim. Biçem, beyni, kişisel felsefe, öznellik, kültürel geçmiş, gerçek deneyim, psikoloji, yetenek, mesleğin numaraları. Yazdığım şeylerin benim olarak tanınmasını olanaklı kılan bütün ögeler bana olanaklarımı sınırlayan bir kafes gibi görünüyor. Ah keşke bir el, gövdemden kopuk kalem tutup yazabilen bir el olsaydım. Bu eli kim kullanacaktı? Atsız kalabalık mı? Yaşadığımız çağın ruhu mu? Ortak bilinç dışı mı? Bilmiyorum. Tanımlayabileceğim bir şey adına değil bu kendimi ortadan silme isteği. Yazılmayı bekleyen, yazılabilir olan, kimsenin anlatmadığı ama anlatılabilir olan şey adına. Belki de teleskopla gözlediğim kadın benim ne yazmam gerektiğini biliyor. Ya da daha doğrusu bilmiyor çünkü bilmediği şeyi benim yazmamı bekliyor. Ama kesin olarak bildiği şey beklediği. Benim sözcüklerimle boşluğun dolmasını beklediği. Bazen yazacağım kitabın konusunu zaten var olan bir şeyi düşünür gibi düşünüyorum. Zaten düşünülmüş düşünceler, zaten konuşulmuş konuşmalar, zaten olmuş öyküler, zaten görülmüş yerler ve dekorlar. Kitap yazıya çevrilmiş, yazılmamış dünyanın bir eşdeğeri olmalı, yalnızca. Bazen de tam tersine yazılacak kitap ile zaten var olan şeyler arasında birbirini tamamlayıcı türden bir ilişki olabileceğini anlar gibiyim. Kitap yazılmamış dünyanın yazılı karşılığı olmalı. Konusu da var olmayan, ancak yazıldığı zaman var olabilecek ama var olan şeylerce yokluğu, kendi tamamlanmamışlığı içinde belli belirsiz duyumsanan şey olmalı. Şöyle ya da böyle, yazılmamış dünya ile yazmam gereken kitap arasında karşılıklı bağımlılık olduğu düşüncesinin çevresinde dolanıp durduğumu anlıyorum. İşte bu yüzden yazma bana kendini öylesine ağır bir işlem olarak sunuyor ki onun altında ezilip kalıyorum. Gözümü teleskopa dayayıp teleskopu okura ayarlıyorum. Gözleri ile sayfa arasında beyaz bir kelebek kanat çırpıyor. Ne okuyor olursa olsun kuşkusuz şimdi dikkati kelebeğin üzerinde. Yazılmamış dünya bu kelebekte doruğa ulaştı. Benim amaçlamam gereken sonuç açık seçik, usul, hafif bir şey. Şezlong'daki kadına bakarken hayattan alınmış bir şey yazmak gereğini duydum. Yani onu değil, onun okuyuşunu yazmak. Ne yazarsam yazayım ama onun okumasının içinden geçmesi gerektiğini unutmadan. Şimdi gelip kitabımın üzerine duran kelebeğe bakınca hayattan alınmış bir şey yazmak isteği duydum üzerinde karar kılarak. Örneğin korkunç ama nasılsa kelebeğe benzeyen bir cinayet, kelebek gibi hafif ve ince bir cinayet yazmak. Kelebeği betimlesem de olur ama o korkunç cinayet sahnesini unutmadan. Böylece kelebek korkunç bir şeye dönüşebilsin. Bir öykü tasarısı. Vadinin birbirine bakan iki yamacında iki dağ evinde yaşayan iki yazar sırayla birbirlerini gözlüyorlar. Biri sabahları yazma alışkanlığında, öteki öğleden sonra. Her sabah, her öğleden sonra hangi yazar yazmıyorsa teleskobunu yazana ayarlıyor. İçlerinden biri üretken bir yazar, öteki sıkıntıda. Sıkıntıda olan yazar, üretken olanın birbirine benzer satırlarla sayfaları dolduruşunu, düzgünce yığılan sayfalarla el yazmasının büyüyüşünü izliyor. Kısa bir süre sonra kitap tamamlanacak. Kuşkusuz çok satacak bir kitap. Sıkıntıda olan yazar biraz burun kıvırarak ama aynı zamanda kıskançlıkla böyle düşünüyor. Onun gözünde üretken yazar halkın beğenisine göre kurtarılmış, fabrikadan çıkma romanlar üreten, yetenekli bir zanaatkardan başka bir şey değil. Ama kendisini böylesine yöntemli bir özgüvenle anlatabilen bir adama karşı duyduğu güçlü bir kıskançlık duygusunu bastıramıyor. Bu yalnızca kıskançlık değil, aynı zamanda hayranlık. Evet, içtenlikli bir hayranlık. Adamın bütün enerjisini yazmaya ayırmasında kuşkusuz bir cömertlik var. İletişime, kendisine içe dönük sorunlar yaratmaksızın başkalarına başkalarının kendisinden beklediği şeyleri verme inancı. Sıkıntıda olan yazar, üretken yazara benzeyebilmek için her şeyi vermeye hazır. Onu kendine örnek almak isterdi. Şimdi en büyük tutkusu ona benzemek. Üretken olan yazar, sıkıntıda olan yazarın yazı masasında oturuşunu, tırnaklarını yiyişini, gerinişini, bir sayfayı parça parça yırtışını, yerinden kalkıp kendine kahve, çay, daha sonra papatya çayı yapmak için mutfağa gidişini, sonra Hölderlin'in bir şiirini, yazdığı şeyiyle Hölderlin'in hiçbir ilgisinin olmadığı gün gibi ortadayken okuyuşunu, zaten yazılmış bir sayfayı kopya edip sonra satır satır karalayışını, mavi pantolonunun perşembeden önce hazır olmayacağını bile bile temizlikçiye telefon edişini, daha sonra şimdilik işe yaramayan ama ileride yarayabilecek notlar alışını, sonra gidip yazdığı şeyde Tasmanya'ya hiçbir gönderme olmadığı ortadayken ansiklopedide Tasmanya'ya bakışını, iki yaprağı yırtışını, bir Ravel plağı koyuşunu izliyor. Üretken yazar, sıkıntıda olan yazarın yapıtlarını hiçbir zaman sevmedi. Onları okurken hep önemli noktayı yakalamak üzereymiş gibisine geliyor ama kaçırıyor ve huzursuzluk duygusuyla baş başa kalıyor. Ama şimdi onun yazışını izlediği için bu adamın bilinmez bir şey ile, bir düğüm, nereye gittiğini kimsenin bilmediği bir yolu kazmak ile uğraştığı duygusuna kapılıyor. Bazen bu adamın bir boşluğun üzerine gerilmiş bir ipin üzerinde yürüdüğünü görür gibi olarak hayranlık duyuyor. Yalnızca hayranlık değil, kıskançlık da. Çünkü kendi yapıtının ne kadar sınırlı olduğunu biliyor. Sıkıntıda olan yazarın yakalamaya çalıştığı şeyle karşılaştırıldığında ne kadar yapay olduğunu. Vadinin dibindeki dağ evinin terasında genç bir kadın güneşlenirken kitap okuyor. İki yazar teleskoplarla onu izliyorlar. Nasıl da dalmış, solunu tutuyor, nasıl coşkuyla çeviriyor sayfaları diye düşünüyor sıkıntıdaki yazar. Hiç kuşku yok, çok etkili bir roman okuyor, üretken yazarınkiler gibi. Nasıl da dalmış, sanki derin düşüncelere dalarak bambaşka biri olmuş, sanki bir gizin açıklanışına tanık oluyormuş gibi diye düşünüyor üretken yazar. Hiç kuşku yok, gizli anlamlarla dolu bir kitap okuyor, sıkıntılı yazarınkiler gibi. Sıkıntılı yazarın en büyük isteği bu genç kadının okuduğu gibi okunmak. Üretken yazarın yazacağını düşündüğü türden bir roman yazmaya başlıyor. Bu arada üretken yazarın en büyük isteği şu genç kadının okuduğu gibi okunmak. Sıkıntılı yazarın yazacağını sandığı türden bir roman yazmaya başlıyor. İki yazardan önce biri, sonra öteki genç kadına yanaşıyor. İkisi de yeni bitirdikleri romanı okumasını istediklerini söylüyorlar. Genç kadın iki el yazmasını da alıyor. Birkaç gün sonra iki yazarı da birlikte evine çağırıyor. Çok şaşırıyorlar. Kız, ne biçim bir şaka bu diye soruyor. Aynı romanın iki kopyasını vermişsiniz bana. Ya da genç kadın iki romanı birbirine karıştırıyor. Üretken yazara sıkıntıdaki yazarın üretken yazar tarzında yazdığı romanı. Sıkıntıdaki yazara üretken yazarın sıkıntıdaki yazarın tarzında yazdığı romanı geri gönderiyor. İkisi de kendi yapıtının aşırılmış olduğunu görünce şiddetli bir tepki duyuyor ve kendi gerçek tarzlarına yeniden dönüyorlar. Ya da bir rüzgar esintisi iki el yazmasını birbirine karıştırıyor. Okur onları yeniden düzenlemeye çalışıyor. Tek bir roman ortaya çıkıyor. Olağanüstü. Eleştirmenler kime mal edeceklerini bilemiyorlar. Hem üretken yazarın hem de sıkıntıdaki yazarın hep yazmayı düşledikleri roman bu. Ya da genç kadın oldum olası üretken yazarın tutkulu bir okurudur ve sıkıntıdaki yazarı sevmez. Üretken yazarın yeni romanını okuyunca onu düzmece buluyor ve onun yazdığı her şeyin düzmece olduğunu fark ediyor. Öte yandan Sakındadaki yazarın yapıtlarını anımsayınca şimdi onları olağanüstü buluyor ve yeni romanını okumak için sabırsızlanıyor. Ama beklediğinden çok farklı bir şeyle karşılaşıyor ve cehenneme kadar yolum var diyor ona da. Ya da aynı şey üretkenin yerine sıkıntıdaki, sıkıntıdakinin yerine üretkeninki. Ya da genç kadın üretken yazarın tutkulu bir hayranıdır falan falan ve sıkıntıdaki yazarı sevmez. Üretken yazarın yeni romanını okuduğu zaman bir şeylerin değiştiğini hiç fark etmiyor. Aman aman değil ama hoşlanıyor. Sıkıntıdaki yazarın el yazmasına gelince onu bu yazarın bütün öteki yapıtları gibi tatsız buluyor. Birkaç nazik söz ile iki yazarı da yanıtlıyor. İkisi de onun pek dikkatli bir okur olamayacağı kanısına varıp artık onunla ilgilenmiyorlar. Ya da aynı şey birbiriyle karıştırma falan falan. Bir kitapta okumuştum. Düşüncenin nesnelliği, düşünmek eylemini boş özne ile kullanarak dile getirilebilirmiş. Türkçe'de olmayan bir kavram, cümlede özne konumunda kullanılan ama gerçek özne olmayan ve insan dışı varlıklara gönderme yapan üçüncü tekil şahıs adılı. Düşünüyorum yerine yağmur yağıyor der gibi düşünüyor diyerek. Evrende düşünce vardır. Her defasında işte bu saptamadan yola çıkmamız gerekir. Acaba bir gün tıpkı bugün yağmur yağıyor, bugün rüzgar esiyor der gibi bugün yazma yazıyor diyebilecek miyim? Ancak yazmak eylemini kişisiz kullanmak bana doğal geldiği zaman bir bireyin kişiliğinden daha az sınırlı olan bir şeyin dile gelmesine aracılık ettiğim umuduna kapılabileceğim. Okumak eylemine gelince, bugün yağmur yağıyor der gibi bugün okuma okuyor diyebilecek miyiz? Biraz düşünecek olursanız okumak yazmaya göre kaçınılmaz olarak çok daha bireysel bir eylem. Yazmanın, yazarın sınırların ötesine geçmeyi başardığını kabul edersek, yazı ancak tek bir kişi tarafından okunduğu ve onun zihninin kapalı devrelerinden geçtiği zaman anlamlı kalmayı başaracaktır. Yalnızca belli bir kişi tarafından okunma olanağı, yazılan şeyin, yazının gücüne, bireyin ötesine geçen bir şeye dayalı bir güce ortak olduğunu kanıtlar. Okuyorum, öyleyse yazı yazıyor diyecek biri olduğu sürece evren kendini dile getirecektir. Okurun yüzünde belirdiğini gördüğüm özel mutluluk bu, benden esirgenen. Yazı masamın karşısına gelen duvarda birinin bana verdiği bir poster asılı. Köpek Snoopy bir daktilonun başında oturuyor ve baloncuğun içinde şu sözler yazılı. Karanlık ve fırtınalı bir geceydi. Buraya her oturuşumda karanlık ve fırtınalı bir geceydi diye okuyorum ve o başlangıcın kişisizliği o metin parçasının bir dünyadan bir başka dünyaya, şimdi ve buradaki zaman ve mekandan yazılı sözün zaman ve mekanını açarmış gibi görünüyor. Sayısız, bitip tükenmez gelişmelere gebe bir başlangıcın heyecanını duyuyorum. Göreneksel bir başlangıçtan daha iyisin olamayacağı kanısındayım. Öyle bir saldırı ki ondan her şey de çıkabilir, hiçbir şey de. Şunu da biliyorum ki bu yalancılık hastası köpek o 5 sözcüğe büyüyü bozmadan bir 5 ya da 10 sözcük eklemeyi başaramayacak. Bir başka dünyaya girmenin kolaylığı bir yanılsamadan başka bir şey değil. İnsan ileride bekleyen okumanın mutluluğunu düşünerek acele yazmaya başlar ve beyaz sayfanın üzerinde uçurum gibi bir boşluk açılır. Bu poster karşımda durdu duralı artık bir sayfayı bitirmeyi başaramıyorum. Şu kahrolasıca Snoopy'yi ne kadar çabuk duvardan indirsem o kadar iyi olur. Ama bir türlü elim varmıyor. Şu çocuksu köpek resmi benim durumumun bir simgesi durumuna geldi. Bir uyarı, bir meydan okuma. Pek çok romanın ilk bölümünün ilk cümlesinin hiçbir şeye bulaşmamışlığından doğan romantik büyü öykünün gerisi getirilince hemen yok olur. Önümüzde bir okuma zamanının uzandığı ve her türlü gelişime açık olabileceği konusunda verilmiş bir sözdür. Yalnızca başlangıçtan oluşan bir kitap yazabilmek isterdim. Başlangıcın gizil gücünü ta sonuna kadar sürdüren, beklentinin hala bir nesne üzerinde toplanmadığı bir kitap. Ama böyle bir kitap nasıl yapılabilir? Birinci paragraftan sonra kesilerek mi? Yoksa giriş niteliğindeki şeyler sürgit uzatılarak mı? Öykü içinde öykü anlatarak mı? Binbir Gece masallarında olduğu gibi. Bugün ünlü bir romanın ilk cümlelerini kopya ederek başlayacağım. Bakalım bu başlangıçtaki enerji yükü benim elime geçecek mi ve doğru bir itilme sonucu elim kendi kendine çalışacak mı? Temmuz başlarında çok sıcak bir gece genç bir adam S sokağında kiraladığı küçük odasından çıkıp ağır ağır sanki kararsızlık içindeymiş gibi K köprüsüne doğru yürüdü. İkinci paragrafı da kopya edeceğim. Öykünün akışına kendimi bırakabilmek için bunu yapmak zorundayım. Merdivenlerde ev sahibesiyle karşılaşmaktan kaçınmayı başardı. Odası 5 katlı yüksek bir evin çatı odasıydı ve bir odadan çok bir dolaba benziyordu. Böylece sürdürüyoruz ve ev sahibesine çok borcu vardı ve ona rastlamaktan korkuyordu. Bu noktada daha sonraki cümle beni öylesine çekiyor ki kopya etmekten kendimi alamıyorum. Korkak ya da gücü tükenmiş olduğundan değil, tam tersine, ama bir süredir aşırı bir tedirginlik ve gerilim içindeydi. Neredeyse hastalık hastası olmuştu. Buraya gelmişken paragrafın sonuna kadar ya da aslında birkaç sayfa daha yazabilir, roman kişisinin kendisini tefeciye tanıttığı yere gelebilirdim. Genç adam hafifçe eğilerek daha da kibar olması gerektiğini anımsayarak aceleyle "Raskolnikov, bir öğrenciyim, buraya bir ay önce geldim" sözlerini homurdandı. Suç ve Ceza'nın hepsini kopya etme kışkırtmacasına kapılmadan önce durdum. Günümüzde anlaşılması olanaksız bir uğraşın, müstensihlik, çoğaltmacılık uğraşının anlam ve büyüsünü bir an için anlamış gibiyim. Çoğaltmacı iki zaman boyutunda birden yaşıyordu. Biri okuma, biri yazma boyutu. Kaleminin önünde bir boşluğun açılması korkusu olmadan yazabiliyor. Kendi eyleminin belli bir maddesel nesnede somutlaşması korkusu olmadan okuyabiliyordu. Bana çevirmenim olduğunu söyleyen bir adam uğradı. Hem ona hem bana zararı dokunan öfke verici bir olay konusunda beni uyardı. Kitaplarımın yetkisiz çevirilerinin basımı konusunda bana bir cilt gösterdi. Pek bir şey anlamadan sayfalarını çevirdim. Japonca yazılmıştı. Latin harfleriyle yazılmış sözcükler yalnızca baş sayfadaki benim adım ile soyadımdı. Hangi kitabım olduğunu bile çıkaramıyorum diyerek kitabı ona geri verdim. Ne yazık ki Japonca bilmiyorum. O dili bilseydiniz bile kitabı tanıyamazdınız dedi konuğum. Sizin asla yazmadığınız bir kitap bu. Bana açıkladığına göre Japonların batı ürünlerinin kusursuz tıpkı basımlarını üretme konusundaki büyük becerileri edebiyata da el atmış. Osaka'da bir firma Silas Flaneri'nin romanlarının formülünü ele geçirmeyi başarmış ve dünya pazarını ele geçirebilmek için yepyeni birinci sınıf romanlar üretiyormuş. Yeniden İngilizce'ye çevrildiği zaman ya da daha doğrusu çeviri olduğunu iddia ettikleri kitaplar İngilizce'ye çevrildiği zaman hiçbir eleştirmen onları gerçek Flanerilerden ayıramıyormuş. Bu şeytanca dolandırıcılık haberine çok bozuldum ama bu anlaşılır öfkemin ötesinde ekonomik ve ahlaksal bir zarar da söz konusu. Aynı zamanda bu düzmecelere başka bir uygarlığın topraklarına çiçek açan uzantılarıma utangaç bir ilgi duyuyorum. Küçük kemerli bir köprüden geçen kimonolu yaşlı bir Japon düşlüyorum. Benim öykülerimden birini düşleyen o Japon benim. Bana büsbütün yabancı olan bir yolculuk aracılığıyla benimle özdeşleşmeyi beceriyor. Buna karşılık Osaka'daki dolandırıcılık firmasının çıkardığı düzmece flaneriler kuşkusuz bayağı öykünmelerdir. Ama aynı zamanda onlarda gerçek flanerilerde hiç olmayan incelmiş gizli bir bilgelik vardır.